أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Ramazan ayı ile alakalı insanların zihnine takılan sorularla ilgileneceğiz. Ama her şeyden önce Bakara suresinin 187. ayetini okuyalım. Ona göre konuları anlamaya çalışalım. Allah Teala burada şöyle diyor: Uhille lekum leyletes siyamir rafethu ila nisaikum. Size özel olarak oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişki helal kılınmıştır. Bu gece dediğimiz güneşin batmasından doğmasına kadar devam eden süredir. Ama ayetin devamında bu yeme içme ve karı koca ilişkisi imsak vaktine, sabah namazı vaktinin başlangıcına kadar olabilir diye belirtiliyor. Şimdi bu neden size özel diyor? Çünkü Allah-u Teala bu surenin 183. ayetinde sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa size de oruç o şekilde farz kılındı dedi ki bunların önceki derslerimizde onları anlatmıştık. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ. Yani Allah bildi ki siz kendinize karşı yanlışlar yapıyorsunuz. Yani kendi kendinize hainlik yapmamanız gereken tavırlar içerisine giriyorsunuz. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. Allah da size, sizin yüzünüze baktı. وَعَفَ عَنْكُمْ. Ve sizi affetti. Yani tevbenizi kabul etti ve sizi affetti. فَالْاَنَ بَاشِرُهُنَّ. Artık şimdi onlarla Ramazan gecelerinde imsak vaktine kadar ilişkide bulunabilirsiniz. وَبْتَوُ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah'ın size yazdığı şeyi arayın. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ. Bu doğu ufkunda siyah çizgi sizin için net bir şekilde, beyaz çizgi sizin için net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar yiyeceğiniz için. Neden? Minel haytil esved, siyah çizgiden. Şimdi sabahleyin doğu ufkunda güneş ışınları doğuya yaklaştıkça tam tepe noktasında bir aydınlık oluşur. Bu aydınlığın ilk oluşumunu küçük yıldızların görülmemesiyle anlarız. Orada bir aydınlık göremeyiz. Bir müddet sonra bir aydınlık meydana gelir. Şöyle yavaş yavaş yayılır, yayılır, yayılır. Şöyle bir kubbe gibi tüm ufku saracağı zaman gökle yerin birleştiği ufuk tarafı gözükür. Yeryüzü bir siyah çizgi şeklinde gözükür. Ama o aydınlanma sürekli artar. O aydınlık ta emin içerisine kadar dolacak şekilde artar. Sonra bakarsınız ki bir beyaz çizgi oluştu doğu ufkunda. Yani gökle yerin birleştiği o ufuk bölgesinde bir yeryüzü bir siyah çizgi gibi gözükür. Onun üzerinde de bir beyaz çizgi oluşur. O ikisinin arasında bazı yerlerde kırmızılık olur ama kutup bölgelerinde yazın kırmızılık olmaz. Sadece o siyah ve beyaz çizgi dünyanın her yerinde gözükür. İşte onları siz kendinize göre net bir şekilde görünceye kadar yemeye içmeye devam edersiniz. Tabii Allah-u Teala bu güneşi bir hesaba göre yarattığı için bunun hesabı da rahatlıkla yapılabiliyor. Dünyanın her yerinde bunun takvimi de oluşturulabiliyor. İşte Allah'a şükür bizim şu anda dünyada Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kurallara uyan tek takvim Süleymaniye takvimi, vakfı takvimidir. İnşallah diğerleri de doğrulara uymaya başlarlar. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ kelimesi. ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَّا اللَّيْلِ. Sonra orucu, sıyam yani iki kişiyi yemeden, içmeden ve karı koca ilişkisinden engelleyen şeydir. Yani bundan kendinizi tutun. Ne zamana kadar? Geceye kadar. Tabii daha önce de burada söylemiştik. Allah-u Teala güneş batana kadar demiyor. Kur'an-ı Kerim'de güneş sadece öğlen vakti için kullanılır. Çünkü eğer güneş batma ifadesi kullanılırsa kutup bölgesinde bazen şey olur, beyaz geceler olur, güneş hiç batmaz. Bazen de güneşsiz gündüzler olur, güneş hiç gözükmez. Onun için Allah-u Teala kurallarını evrensel koymuştur. Dünyanın her yerinde herkesin rahatlıkla müşahede edebileceği, gözlem yapabileceği bir yapı oluşturmuştur. Sonra bir yasak getiriyor oruçlu olanlara. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde itikaf halindeyken eşlerinize ilişkiye girmeyin. Mesela adam mescitte itikaf halindedir. Şöyle bir süre ayrılır, evine gider, eşiyle ilişkiye girip gelebilir. Yok, itikafı bozar o. Sen çünkü vaktini Allah'a ibadete ayırmışsın, itikaf odur. Orada Allah onu yasaklıyor. İtikafa girdiğiniz günler şey yapmayın, Muhammed Aleyhisselam her Ramazan'da son 10 gün itikafta bulunurdu. Ondan sonra diyor ki tilke hududullah, işte bunlar Allah'ın çizdiği çizgilerdir. Fela takrabuha, o hudud, o sınırlara yaklaşmayın. Şimdi yaklaşmama ifadesi önemlidir. Mesela o sınırları aşmayın dediği zaman başka olur, yaklaşmayın dediği zaman başka olur. Mesela şimdi yani bir iki damladan ne olur? Şöyle bir iki damla ağzımıza atalım dersin. İşte o sınırlara yaklaşmayın emrine ters olmuş olur. Şöyle azıcık bir iki damla ağzıma damlatayım da boğazdan aşağı gitsin. Bu tam bir içme sayılmaz değil. Yaklaşmayın diyor. Aşmayın demiyor Allah-u Teala ayette. كَذَلْكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ كَذَلْكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ Allah işte böylece ayetlerini tüm insanlara açıklar. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Belki onlar yanlışlardan kendilerini koruyabilirler, sakınabilirler. Evet, şimdi bunları böyle okuduktan sonra bu konuda en çok insanların merak ettiği şeyler üzerinde duralım.
Şimdi bu özellikle yeme içme konusunda Rabbimiz yiyin için ifadesini kullandığına göre demek ki sıyamda yani biz oruçlu günlerin geceleri dışındaki gün kısmında, gündüz kısmında yeme içmeden yasaklanıyoruz ve bir de cinsel ilişki, karı koca ilişkisi yasak oluyor. Dolayısıyla aslında burada Rabbimiz bütün sorulara aslında cevap vermiş oluyor. Yeme içme dediğimiz şeyin içerisine giren her türlü şey haramdır, yasaktır oruçluyken. Ama tabii insanların aklına mesela işte her zaman sorulan iğne yaptırma, diş fırçalama, serum alma gibi şeyler, bunlar yeme içmeye girer mi? Bu tür şeyleri yapanlar acaba oruçları bozulur mu ya da tutmaları gerekir mi? Mesela diş fırçalama aslında ne yemedir ne içmedir. Dolayısıyla bir şey olmaması gerekir. Yani bu tür sorular var hocam. Fatih Hoca'da da orada
evet,
sorular
var. Fitil kullanma, fitil serum kullanma. Mesela burada lahman yaptırma, göz kulak, burun damlaları. Bunlar çok yoğun bir şekilde.
O astım hastalarının kullandıkları spreyler var. Evet. Onlarla alakalı.
Kan vermek
evet doğru.
Şimdi tabii bu yeme içme dediğimiz zaman yeme içmenin aracı şeydir, ağızdır. Tamam, ağızdan alıyorsun. Fakat şimdi şuraya bir iğne yapıldığı zaman herhalde dünyada bunu yeme içme diye değerlendirecek hiç kimse yoktur. Bu yeme içme değildir yani. Yani Allah-u Teala bunlar koydu, sınırlardır, yaklaşmayın diyor. Şimdi yaklaşmama meselesi hani birazcık şöyle bir yudum içsem ne olur ya da şöyle bir yarım yudum kadar olsun, işte birkaç damla olsun diyebilir insan. O yaklaşmayın emrinin içerisine girer o. Ama buraya iğne yapmak ya da vücudun başka bir taraflarına iğne yapmak, evet oradan vücuda ilaç gidiyor ama o ilaç hiçbir zaman yeme ve içme kapsamına girmez.
İşte belki hani gıda takviyesi, su takviyesi anlamında serum o şeyi ihlal edebilir belki yeme
yani
içme şeyi.
Tabii o işte yaklaşmayın emrine girer serum. Orada gıda takviyesi de olabiliyor çünkü serum çok farklı
tabii,
bir şey.
Evet. Serum o yeme içmenin yerini alabilecek bir takım takviyeler
evet.
yapıyor.
Ve yaklaşmayın ifadesi onun içerisine kapsamına girer o.
Ama kan aldırma vesaire o tarz şeyler.
Tabii kan aldırdığınız zaman vücuttan çıkan bir şey var zaten. Kan aldırmaya hiç kimse yeme içme demez ki. Evet. Ya vücuttan çıkıyor, orada bir şey yok yani.
Onun dışında susuz hap yutma şeyi var hocam bir de.
Tamam, şimdi hap yutuyorsunuz. Şimdi hapı yuttuğunuz zaman işte suyla beraber yutarsam içme derim ama o da yaklaşmayın ifadesinin kapsamına girer. Evet.
Yani dolayısıyla
o da orucu bozar yani.
Fitil kullanmak yine şey.
Yani fitil kullanma şey ağızdan olmuyor. Evet, arka taraftan oluyor. Arka taraftan yani yeme içme hiçbir zaman yapılamaz. Evet. İşte kadının cinsel organından bir şeyin girmiş olması, bir sıvının girmiş olması ya da erkeğin işte arka tarafından, kadının arka tarafından bir şey alınması bunu hiç kimse yeme içme olarak tanımlayamaz.
Bu şey de çok yaygın. Dil altı hapı meselesi hocam. Yani normalde bu herhalde mideye giden bir şey değil.
Kana karışması.
Kana karışıyor.
Şimdi dil halk, tabii bunlar o uzmanlarının esas cevaplandırması gereken şeydir. Dilin altına aldığı zaman boğazdan aşağı herhangi bir şey gitmiyor da tamamen oradaki hücreler tarafından emiliyorsa işte buraya bir krem sürme gibi bir şey olur yani. Ama öyle değil de boğazdan da gidiyorsa o zaman yaklaşmayın yasağına girmiş olur.
Yine hakeza çok fazla sorulan sorular bayılma, bayıldım diyor. Mesela orucum bozuldu mu? Bu yeme içmenin şeyin kapsamına giren bir şey değil.
Adam yani. Bayıldığı zaman farkına varmadan bir şey yese içse bile Allah-u Teala hiç kimseyi gücünün yetmediği herhangi bir şeyden sorumlu tutmaz. Bu kişi farkında değil ki.
Tabii.
Bilerek yapmıyor ki.
İstifra da galiba.
Kusmak tabii de o da çok önemli.
Kusma içeridekini dışarı çıkarmaktır. Dışarıdakini içeri almak değil. Dolayısıyla o da orucu bozan bir şey olmaz.
Evet, hakeza diş fırçalamak yine orucu bozmaz. Koku sürünmek orucu bozmaz. Bunlar çok sık sorulan...
Tabii şimdi diş fırçaladığınız zaman yani hiç kimse diş fırçalamayı yeme içmeye benzetemez ki yani. Evet. Şey değil ama efendim o diş fırçalarken işte ağzınıza aldığınız şeyleri yutarsanız o zaman yaklaşmayın kapsamına girer yani.
Diş tedavisi ile ilgili bir takım şeyler oldu. İşte orada dişe iğne yapılıyor veya işte orada ağza müdahale oluyor. Onlarla alakalı bir de.
Tabii yani dişe müdahale yapılıyor ama mesela diş tedavisinde ağza yapılan herhangi bir şey yutulmaz. Evet. Yutulmaz yani ama bu kişi yutarsa yaklaşmayın emrine aykırı davranmış
tabii,
olur.
Tabii.
Yoksa onun dışında oraya iğne yapabilir, uyuşturabilir. Bunlar yeme içme kapsamına giren şeyler yani, değildir. Yani yaklaşmayın kapsamına da girmez.
Jinekolojik muayene, ağda yaptırma, bunların hiçbir yeme içmenin içerisine girmediği gibi ilişki yasağının içerisine de girmez. Saç boyama yine çok fazla. Banyo yapmak, çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi banyo yapmak. Gün içerisinde banyo yapmak da yutulmadığı sürece oruca zarar veren bir şey değil ki zaten kişi banyo yapmak zorunda da kalabilir oruçluyken. Yani.
Elbette. Evet. Muhammed Aleyhisselam şeyde sabahleyin kalkıp banyo yaptığı hep şey yapılır yani bildirilir. Gerçi evet. Ramazan dışında ama şimdi asıl mesele banyo yaptığınız vücudunuzu yıkıyorsunuz. Buna hiç kimse yeme içme diyemez ki. Tabii ki banyo yaparsınız. Yani gündüzü uyursunuz, uyanırsınız, banyo yapmanız gereken bir durum olmuş olabilir. Bunu yaparsın çünkü cünüp olduğun zaman namaz kılmak için banyo yapmak zorundasın. Yani bunun oruçla herhangi bir ilgisi yok.
Evet, biraz önce söylemiştik, göz, kulak, burun damlaları bunlar mideyi değil, kana bile karışmayan şeyler orucu bozmaz. Krem, merhem, vücuda cilde şey yapılan ultrason, röntgen, tomografi, MR gibi tetkiklere girmek. Bu tetkiklere girerken bazen vurulan iğneler de hakeza orucu bozucu şeyler değildir.
Yani yeme içmeyle uzaktan yakından alakası yok.
Yeme içme konusu bittiyse hocam bir de fidye ile alakalı. Yani
şey yapalım istersen burada bir şey var. Mesela bugün derslerimizde sıklıkla anlatıyoruz ama mesela kadınlara yapılan çok büyük bir haksızlık var bu İslam aleminde. Adetli kadının oruç tutamayacağı söylenir. Ve adetin orucu bozduğu söylenir. Hatta şöyle yapılır, işte güneş batıyor. Güneşin üst yuvarlağı kaybolmadan kadın adet görmeye başlarsa orucu bozulur. Adet kanının çıkması yeme sayılır mı? İçme sayılır. Bunların hiçbirisine girmez. Bunun hiçbir anlamı yok. Yani bu tamamen bu kadınlara yapılan zulümdür. Maalesef adetli kadının namaz kılamayacağı da şey yapılmıştır. Ya nasıl namaz kılamaz? Allah-u Teala Bakara suresinde sadece şey yapıyor, 222. ayette Allah-u Teala şey, sadece şeyi yasaklıyor. Evet, karı koca ilişkisini yasaklıyor. Yani 222. ayette sadece karı koca ilişkisi yasak adet döneminde. Peki bekar olan ya da dul olan ne yapacak? Tek yasak karı koca ilişkisidir ve orada karı koca ilişkisinin de Allah-u Teala Ramazan gecelerinde helal olduğunu bize bildiriyor. Tamam, adetli kadında da karı koca ilişkisi yasağı dışında herhangi bir şey yok. Bunun
zaten oruç için cünüp olmamak, abdestli olmak vesaire gibi bir şeye ihtiyaç yok ki. Bunların hepsi abdest ya da gusül abdesti namaz için gereken
şey. Tabii şeyler. Namaz için gerektir. Yani mesela, bu yeme içme diyor, yiyin için diyor. Evet. Karı koca ilişkisi de yapamıyor bu kadın. Zaten evet. Allah yasaklamış. Siz buna hangi hakla diyebilirsiniz ki orucu bozulur? Bu gerçekten çok büyük bir zulüm. Çok büyük bir zulüm ama bütün mezheplerin ittifakı var bu hususta gerçekte. Zaten o kadar çok yanlışları var ki saymakla bitiremiyoruz. En büyük hatalarından birisi de namaz kılamaz diyorlar. Peki abdestle ilgili ayette zikredilen hususların tamamında kadın erkek eşit değil mi? Mesela şeyde Maide suresinin 6. ayetinde ne diyor? Ya yüledeyne amenu diyor. Buraya kadın erkek girer mi? İyi inananlar. Tamam. اِذَا كُنْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ Namaza kalktığınız zaman kadın erkek girer. فَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Yüzünüzü yıkayın, tamam mı? Bunun adetle bir ilgisi var mı? Ondan sonra وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Dirseklere kadar da kollarınızı yıkayın, tamam. وَمْسَهُ بِرُؤُسُكُمْ Başınızın bir kısmını mesedin. Ondan sonra وَاَرْجُلِكُمْ Olması gerekiyor, yani şey değil. Ayakları yıkama daha önce vardı. Bu ayet ortadan kaldırıldı. Ayaklarınızı da Kabe'ye kadar, topuklara kadar mesedin diyor. Ya ayak yıkama işi bu ayet inmeden önce vardı. Ki diğer şeylerde de var bu. Diğer toplumlarda da var. Ama Allah-u Teala bunu kaldırdı ve bunu bir kolaylık olarak ümmetine, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine farz kıldığını söylüyor Cenab-ı Hak şeyde. Maide suresinin 6. ayetinde. Şimdi burada mesela şeyde diyor ki ben küntüm cünüp, ben fattaharu. Eğer cünüpseniz iyice temizlenin. Cünüplük erkeğe has bir olay mı? Kadın erkek eşit değil mi? Peki ondan sonra ben küntüm marda. Ev alâ seferin. Hasta olabilirsiniz, yolcu olabilirsiniz. Ondan sonra evce ahadun minkum minel gâit ya da biriniz kendini rahat hissettiği yerden gelir. Rahat hissettiği edilen yer bir tuvalet olabilir. Mesela bir insan gaz çıkarmak için tuvalete gider. Ama gaz kaçıran kişi gidemez yani. Tuvalete gidiyorsunuz, oradan geliyorsunuz. Gidemeyen kişi için problem yok, gidemez ki. Mesela tuvaletten gelirseniz tamam. Evlâ mesûm min nisâ ya da kadınlarla birleştiyseniz. Şimdi cünüplük başka, kadınlarla birleşme meselesi başka. Çünkü adam karı koca ilişkisi olmadan da cünüplük olabilir. Evet. Yani orgazm denen olay olabilir. Tamam. Bu aynı, burada da şey yok. Bir özel bir hüküm yok. Felem tecidü mâen, su bulamadıysanız feteyemme musâidan tayyiben. Temiz bir şeyle, yüzeyle teyemmüm alın. Böyle ellerinizi femsehu bi vucuhikum ve eydiyikum. Orada da sadece ne yapıyorsun? Böyle yapıyorsun, yüzünü meshediyorsun, böyle yapıyorsun, şöyle ellerini meshediyorsun. O kadar. Dirseklere kadar değil yani. Ellerini meshediyorsun, iş bitiyor. Peki.
Ma yuridullahu.
Arkasından diyor. Ma yuridullahu liyecele aleykum min haraj. Niye Allah-u Teala bu kolaylıkları getirmiş? Size bir sıkıntı vermek istemiyor diyor. Velakin yürüdü yürüdü tahirekim, ister temiz yapmak istiyor. Bu kadın erkek ayrımı yok. Var mı herhangi bir şey?
Yok hocam.
Yürüdü tahirekim. Ve lütim ve nimetehu aleyküm. Bu kısım çok önemli.
Teşekkür.
Size olan nimetini tamamlamak. Demek ki bu ayetin ne kadar olmayan bir şey var burada. Evet. O da ayakları meshetmemesi.
Bir nesih gerçekleşiyor.
Bir nesih gerçekleşiyor hayırlısıyla. Ve evet. Velitim meniyemate minamate aleyküm ve leallekum teşkurun. Teşekkür. Öyle değil mi?
Evet hocam.
Belki siz Allah'a karşı görevlerinizi yerine getirirsiniz. Şimdi peki bu adetlik adının bu mesela kan abdesti bozar diye bir ifade var mı burada?
Yok hocam.
Öyle bir şey yok. Mesela Hanefiler der ki kan abdesti bozar. Orada şey yaparlar, şöyle bir hadis uydururlar. El vudu'u min kulli demin sahilin. Akan her kandan dolayı abdest gerekir. Bu da sadece onların kitaplarında vardır. Başka bir hadis kitabında yoktur. Ya bu ne biçim bir şey Allah aşkına. Ondan sonra efendim bu kan bulaştığı zaman elbise ondan namaz kılınmaz. Peki bir tane ayet, bir tane hadis bulun bakalım. Bunlar namaz kılınmayacağına dair gösterin bakalım. Böyle bir şey yok. Peki kadın erkek, o zaman siz nasıl diyorsunuz ki adetli kadın namaz kılamaz? Hiçbir deliliniz yok. Siz kendinizi Allah yerine koyuyorsunuz ya. Evet.
Şimdi hocam bir de fidye ile ilgili sorular var. Bu Ramazan vesilesiyle tabii bu fitre fidye. Mesela bir soru şöyle gelmiş. Ben yıllardır Ramazan ayı girer girmez fitremi veriyorum. Bu yaptığım doğru mu? Yani ayın başında hemen fitre veriyormuş.
Şimdi fitre Ramazan'ın son gününde farz olur. Niye? Allahü Teala diyor ki Bakara 184. ayette وَالَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ oruca güç yetenlerin üzerine bir borçtur. Fidyetü, fidyetün bir fidye. Taamu miskin. Yani böyle çaresiz bir kişiyi doyurmak. Şimdi mesela Hanefiler der ki işte efendim maddi gücü yerinde olacak falan işte maddi imkanı olanlara vaciptir der. Bu vacip değil, bir kere farz. Ondan sonra maddi güç diye bir şey yok. Oruç tutmaya gücü yeten dediğiniz zaman, oruç tutabilen dediğiniz zaman bunun zengini fakiri olmaz. Zaten en zayıf durumda olan bir kişiyi doyurmak diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla burada bu Ramazan'ın son günü farz olan bir şeydir. Ha, önceden ödese olur mu? Yani birisi olur der, birisi olmaz der. Daha henüz farz olmadan ödedin de denebilir. Bilmiyorum yani ben şahsen olabilir diyemiyorum. Çünkü Allah o zaman farz olduğunu söylüyor. Yani bir vaktinden önce bir namaz kılsan mesela. Şimdi hadi akşam bir yere gideceğim de akşam yatsıyı şimdiden kılayım diyebiliyor musun? Evet.
Yine fitre ile ilgili şöyle bir soru gelmiş. Fitre günlük olarak mı verilir yoksa tüm Ramazan için tek bir fitre yeterli mi diye bu çok sorulan bir soru.
Tabii. Vâlellezîne yutîkûne derken oruca gücü yetenlere. Gücümüzün yettiği de Ramazan'ın son gününden sonra anlaşılır. Ben orucu tutabildim mi? Sadece bir fidye. Yani bir fitre gerekir. Oruç tutan herkese, oruç tutan adam hasta, yolcu tutmamışsa onun da gücü yetiyor. O da bir fitre verir. Tabii çünkü o gücü yetenler grubuna girer.
Tabii hocam yani Kur'an'a göre öyle de normalde anlaşılan şekliyle anladığımız zaman bu sorulara hak veriyoruz. Çünkü genelde insanlar işte fitreyi oruç tutamadıkları gün için, her bir gün için fitre verme gibi bir bilgi dolaşıyor ortalıkta.
Şöyle yapıyorlar. Yani biz burada daha önce de okumuştuk. Allah-u Teala oruca güç yetirenler diyor. Mezhepler ne diyor? Bak burada mesela Diyanet'in mealinden okuyalım. Diyor ki oruca gücü yetmeyenler diyor. Bak yutikunehu diyor. Tam tersi, %100 ters. Oruca gücü yetmeyenler denerek bir hasta tutamıyor. Ondan sonra da diyor ki tutamadığı günler sayısınca. Allah diyor ki bir fidye diyor. Bir fidye diyor. Sen tutamadığı günleri nereden çıkarıyorsun? Bak o ayetin manasını bozmuşsun. O yetmiyor. Bir de tutamadığı günler sayısında diyordu. Ya adam zaten hasta ya. Dur bakalım. Belki adamın maddi gücü de yok. Yani var veya yok. Evet. Tamam. Çok zengin de olabilir ama sen onun için bir hüküm ihdas edemezsin ki. Hüküm koyan Allah'tır. Sen din oluşturamazsın.
İşte o yüzden de böyle bütün Ramazan için mi gibi sorular geliyor. Halbuki tek bir fitre.
Ramazan'da tek bir fitre var. O da Ramazan bayramında. Evet.
şeyi belki tekrar söylemek gerekir. Zaten hasta ise, müzmin bir hastalık sahibi ise, yaşlıysa zaten mükellef değil.
O hiç tutamıyorsa yani. Evet. Yaşlı olabilir ama tutamıyorsa.
Tabii tutamayacak kadar.
Adam genç de olabilir, evet. Tutamayabilir yani. Evet.
Müzmin bir hastalığı vardır. Evet. Zaten mükellef değil yani. Mükellef olmadığı mükellef bir şeyden değil. Dolayı fidye vermesi düşünülüyor.
Niye mükellef değil dedin?
Çünkü Allah-u Teala gücünün üzerinde bir şey
yok. La yükellifullahu nefsen, la yükellifu mükellef yapmaz diyor Allah. Yani sorumlu yapmaz. Nefsen hiç kimseyi illa bu sadece gücün yettiğinden. Adamın gücü yetmiyor. Şimdi bir arkadaşımız diyor ki ben oruç tutmaya çalışıyorum artık diyor, ayakta durabiliyorum şey bir öyle kötü oluyorum ki diyor yani kendimi kaybediyorum diyor. Ne olacak? Allah-u Teala gücü yetmeyenleri sorumlu tutmuyor ki. Evet.
O zaman zekat konusuna geçebiliriz hocam isterseniz. Şimdi zekat da Ramazan'da gündeme gelen ve pek çok soruyla da tabii karşımıza çıkan bir konu. Mesela bununla ilgili çok sorulan sorulardan bir tanesi işte...
Bir de önce belki şeyi söylemek lazım yani Ramazan ayı zekat ayı gibi bir denklem kuruluyor ve zekat denilen şey sadece Ramazan ayında insanların aklına gelen bir yani oruçla ilişkili Ramazan'la ilişkili bir şeymiş gibi düşünülüyor. Bu sadece pratiklik sağlamak yani belli bir senenin belli bir yerine bu işi sabitlemek için yapılmıştır. Yoksa ne Ramazan'la ne de oruçla doğrudan bir irtibatı tabii. Yoktur.
Öyle bir şey yok tabii ki. Yani mesela Allah-u Teala şey için mahsuller için yani
yeme hasat evet.
Tarım ürünleri için ne diyor? Ve'atu hakkahu yevme hasadi. Hasat gününde onun hakkını verin diyor. O da onun
Ramazan'ı beklemeyecek.
Ramazan'ı beklemez.
Toplandığı gün.
Tabii. Sadece senede bir kimse zengin olur. Zenginin seneyi devriyesinde onun şeyini verir. Fitresi, zekatını verir.
O ya o seneyi devriyeyi daha pratik bir şekilde hesaplayabilmek için işte yine geldi Ramazan o zaman artık bir sene olmuş demek ki zekatımızı verelim diyebilmek için Ramazan'a sabitlenmiş. Ama illa Ramazan'a sabitlenmek
zorunda Ramazan değil. Şartı yok değil. Ama şey değil yani bir kişi kendisinin zekat verecek konuma geldiği günü tespit eder. Ama tabii zekat vermek başka, bir de zekat almak başka. Devlet görevlileri de zekat alırlar. Belki devlet bunun için bir gün belirleyebilir. Yani onlar da zaten zekat sorumlusu olduğu için biraz geciktirseler de bir sakıncası olmaz. Evet.
O zaman hocam isterseniz o ayetlerle başlayalım. Önce o şeyle zekat kimlere verilir? Şeysiyle. Ondan sonra soruları.
TB 60. Ha,
evet. Şimdi zekat önce mesela Kur'an-ı Kerim'de bizim zekat dediğimizde Allah-u Teala sadaka der. Sadaka der. Mesela zekat müminler için farzdır. Mesela müminler için mesela müminin suresinde diyor zekat için çalışan insanlar. Beyyine suresinde Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar olan bütün inançlar şey yapılırken ve ma umiru illa liyabudullah onlara verilen tek bir emir Allah'a kulluk etmeleri. Muhlisine lehuddin samimi olarak dini Allah'a has kılarak öyle dine şey katan bir takım ilaveler ve çıkartmalar yapanlara değil. Doğrudan doğruya Allah'ın kitabına uyanlar. Falan filan demiş, falan mezhep, filan mezhep değil. Ve yukimus salah, salatı tam olarak ikame etmeleri. Salah, arkasına durmaları gereken görevdir ki bir müminin Adem Aleyhisselam'dan beri hiç terk etmemesi gereken tek ibadet yani her gün hiç terk etmemesi gereken tek ibadet farzdır ama mesela oruç yılda bir keredir, hac imkanı olanlarla ilgilidir. Ama ve yutu zekat ve zekat vermeleri ediyor. Ama bu zekat her mümine farz olan bir şeydir. Sen zengin olursun, fakir olursun değil. Mesela senin bir konuda bir bilgin olur. O bilginle karşı tarafı şey yaparsın, menfaatlendirirsin. Onun hesabına gelen bir şey söylersin. Bu senin ilminin zekatı olur. Efendim birisinin şöyle birisine karşı çok tebessümlü olursun, onu rahat ettirmek istersin. O da bir başka zekat olur. Gider birisinin elinden tutarsın. Yani her konuda gücümüzün yettiği kadar insanlara yardımcı olmak, bu bir zekattır. Ama sadaka ayrı bir şey. Sadaka ayrı bir şey. Sadaka mesela şeydir. Hud min embaliyim sadakaten diyor. Onların mallarından sadaka al diyor. Bak mesela şey, bunu bu sadece müminlerle alakalıdır. İşte şeylerde bu Kur'an-ı Kerim'de sadaka kelimesiyle ifade edilen kısımda bir anlam kayması yaptırılarak ona zekat denmiş. Sadece müminlerle alakalıymış gibi bir anlam verilmiştir. Halbuki şuraya dikkat edin. Yani gerçekten ya ben bunları her söylediğim zaman gerçekten üzülüyorum. Yani bu muhteşem din bu hale nasıl getirilmiş diyor diye. Mesela ne diyor Allah-u Teala şeyde? Tevbe suresi 60. ayette. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى Sadakalar. Fakirler için. Mümin, kafir olma ayrım var mı? Peki, bak ya yüellezîn âmenû diye de başlamadı. Çünkü bu veren de mümin olması gerekmiyor. Fukara için, fakirler için, vel mesakin, çaresiz kalmış kişiler için. Şimdi fakir zenginlik sınırına yaklaşmış ama da yani zengin olmamış. Ama bir de çaresiz var. Mesela adam bir yerde çalışıyor, işini kaybetmiş. Çalışırken belki çok iyi maaş alıyordu ama birdenbire küt diye yere düşüyor, çaresiz kalmış. Ondan sonra diyor ki vel amiline aleyha bu sadaka işinde çalışanlar bu adam zengin olabilir, hiç önemli değil. Müslüman da olmayabilir. Vel müellefeti kulubum kalpleri ısındırılanlar kalpleri ısındırılanlar için Müslüman olması diye bir şart olamaz. Şimdi bu dört tane kişilere veriliyor. Ondan sonra ne diyor? Ondan sonra şey başlıyor, fon manası ve firrikab. Yani böyle boyunduruk altında olanlar hakkında da şey yapılacak, bir fon şey yapılacak. Birisi bir yerde esir olmuş, esiri hürriyetine kavuşturmak için yanında bulunan kişi eğer ondan illa da ben bunun fidyesini istiyorum diyorsa tamam buradan ödenir.
Ya da bu başka mümin olmayan bir toplumda da esir düşmüş olabilir.
Hiç fark etmez.
Onun oradan kurtarılması
tabii,
için de
harcanabilir. Abi bize esir düşen kişi mesela esirler ne yapılır? Savaşa katılanlar arasında taksim edilir ve evlerde bakılır. Evet. Evine götürüp bakan işte bu evlerde bakma emrini de Allah-u Teala Nur suresinin 58. ayetinde vermiştir. Şimdi evlerde bakma işini yapan kişi isterse onu karşılıksız serbest bırakır Muhammed suresinin 4. ayetine göre. İsterse fidye alabilir. Ben fidyesiz bırakmıyorum diyorsa kendi vatandaşımıza da onun fidyesi için çünkü Müslüman olma şartı o adam kafir de olabilir. Onun fidyesini sen zekattan ödediğin zaman bir insanlar nedir? Allah Allah ya şu adamlara bak. Biz bunları öldürmek için geldik. Bizi evlerinde besledi büyüttüler. Benim oradan kurtulmam için de tuttu. Yanında olan zekattan bir adama fidye verdiler. Zaten en büyük iyilik bu şeyde budur. Yani bir insan sana kötülük yapana iyilik yaptın mı adamı şaşkınlık içerisinde bırakırsın ve artık sana karşı bir şey yapamaz.
O zaman burada şunu da söyleyebiliriz herhalde hocam. Yani esir düşen birisi en fazla bir sene hatta o kadar bile değil.
Zaten o fon her zaman
çünkü
var.
Çünkü o fon sürekli çalışıyor. Sürekli oradan, çalışıyor. Oradan sürekli onun fidyesi ödenir ve hemen özgürlüğüne kavuşur.
Hemen özgürlüğüne kavuşabilir. Bir de şu şey meselesi de var. Mesela Fussilet suresinde Allah-u Teala şey diyor. Bir ayet numarasına bak diyor ki bu itba billeti hiye ahsen.
42 falan oralarda.
34. Ve la tesevil hasenetü ve lesseyye itba billeti hiye ahsen.
Yani yapılan iyilik kötülükle bir olmaz diyor. Sen sana yapılan kötülüğü iyilikle sav. Adam savaşta seni öldürmeye, senin vatanını almaya, malını mülkünü, her şeyini almaya gelmiş.
Zaten ve izellezi beyneke ve beynehu adavetun diyor.
Diyor ki, gelmiş adam, Yani kötülüğün zirvesini yapmıyor. Sen onu alıyorsun, tamam taksim ediyorsun ama bir esirler kampı yok. Herkesin evinde, o evinin küçük çocuğu gibi bakıyorsun. Hatta İnsan Suresi'ne göre orada ne diyordu o ayet, sen geçen de
okudun.
Ve yut'imûne ta'am alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ. Kendisi seviyor, yok diyor, bu yesin daha iyi. Esire yediriyor, çaresiz kişiye yetiyor.
Teşekkür de beklemiyoruz.
Bir teşekkür de beklemiyoruz. Teşekkür de beklemiyor onda. La nuridu minkum cezaen ve la şükure. Yetime veriyor, çaresiz kişiye veriyor ve esire veriyor. Hadi buyur diyor. Ben yemekten, ben de çok canım istiyorum ama yok siz yiyin diyor. Bu ne muhteşem bir şey ya. Şimdi o zaman ne diyor orada? Feydellezi beyneke ve beynehu adavetun.
Kennehu veligün
hamim. Fussilet kaçtı?
34.
Yani aranızda düşmanlık olan kişi, yani sana her türlü pisliği yapmak için gelen kişiyi bu şekilde davranıyorsun, artık sana sıcak bir dost gibi olur. Zaten Allah-u Teala Muhammed
İşte hocam
suresi,
böyle olmasın diye bizim kitaplardan o Müslümanların dışındaki kişilere verilecek şeyi kalemi çıkartmışlar zekat.
Tabii bu ayetlerin hiçbirisi mezhepler tarafından dikkate alınmaz.
Allah korusun sıcak dost falan
olur diye. Evet.
Yani zaten bu İslam alemini her açıdan bu mezhepler kadar bozan hiç kimse yok yani. Acayip bozmuşlar. Aileyi bozmuşlar. İç ilişkileri bozmuşlar. Uluslararası ilişkileri bozmuşlar. Her şeyi bu. Savaş hukukunu yerle bir etmişler. Şimdi mesela az önce okuduğumuz ayetle birlikte düşünelim. Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde ne diyor? فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَطَرُوا الْرِقَابَ. Kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Savaş sırasında müsamaha olmaz. Buyur beyefendi, nereden vurmak istersin diyemezsin. Hemen boyunlarını vuracaksın. Hatta اِذَا اَتْقَنْتُمُهُمْ. Onları tamamen eksiz hale getirinceye kadar bunu yapın. Getirdiniz mi? Tamam. Artık savaşacak güçleri kalmadı mı? Artık gidip de hadi şunları öldürün, hepsini kesin, doğrayın değil. Artık savaş imkanları yok. Hatta teslim oluyoruz da dedikleri zaman da biz yapabileceğimiz bir şey yok. Onları ne yap? اِذَا اَسْكَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْبَسَقُ. Bağı sıkı tutun. Çünkü ne olur ne olmaz bir oyun da olabilir onların tavırları. Ondan sonra فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَامُ. Bundan sonra ya karşılıksız serbest bırakırsınız. Muhammed Aleyhisselam Bedir Savaşı'ndaki esirlerin büyük bir bölümünü karşılıksız serbest bırakmıştır. Ve imme fidan ya da fidye alarak serbest bırakırsınız. Tamam. Tamam fidye alarak serbest. Niye bunu yapıyor? Hatta tadal harbe evzareha. Serbest bırakın ki savaş ağırlıklarını kaldırsın. Şimdi bu adamlar böyle yaptığı zaman gidecekler karşı tarafa. Mesela Mekkeliler Mekke'ye gitti. Yani ne oldu? Sizi yaktılar, yıktılar değil miyiz? Yok ya, o kadar iyi davrandılar ki biz bu davranışı Mekke'de kimseden görmedik dedim. Herkes işte en büyük düşman sıcak bir dosta dönüşür.
Savaş bir kan davası olmaktan çıkıyor o zaman.
Kan davası olmaktan çıkıyor yani.
Bir kin güdülmüyor evet. Karşılıklı insanlar birbirine.
Dolayısıyla şimdi o esirler içinde Allah zekattan bir fon ayırmış. Onlar, adamın kendi gücü yok. Yanında bulunan adam da ben karşılığını almadan vermem diyorsa tamam al. Hadi al. Esir kafir. Sana ne adamın dininden? Zaten biraz sonra ayeti okuyacağız. Allah çok açık ve net. Mesela bu ayetlerde zekat verilen kişilerin yani zekat diyorum çünkü artık öyle alışmışız. Ama sadaka dedik mi insanlar başka bir şey anlıyorlar. Yani hakikaten öyle bir yerleşmiş ki bazı kelimeler. Neyse artık bu sadaka olan şeyleri, yani verdiğimiz kişilerin Müslüman olma şartı kesinlikle yok. Ondan sonra bunu bitirelim. Vel garimin diyor, borçlular. Mesela ticaret yaparsınız. Bazen gerçekten bazen bir borçlu duruma düşersiniz ki çok küçücük bir destek olsa işiniz devam eder. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani Mesela şurada iki tane elektrik kablosu geliyor. Oradan buraya kadar geliyor. Şurada bir santimlik bir şey olsa, aradaki boşluğu dolduracak kablo olsa elektrik akımı devam eder.
Hocam şey de çok güzel değil mi? Arazinin altı su dolu ama emme basma tulumbaya şöyle iki bardaklık su lazım.
Tabii. Aynen öyle. Yani şimdi orada şey var, kuyu var. Kuyu ağzına kadar su dolu. Dışarıda hiç su yok. Bir bardak suyu oraya döksen tonlarca su çıkaracaksın. Ticari hayat böyledir. Ya adam borçlu düşmüş olabilir. Çünkü orada bir sürü bir ticari tecrübe kolay bir şey değildir. Şeyde üretim de öyledir. Yani ekonominin her sahasında bazen sıkıştığı zaman adama biraz bir destek vereceksin. Ve bu desteği de borç olarak değil, yardım olarak. Şimdi bu kapitalist sistemde adamın anasını ağlatırlar. Kısa sürede bir destek, arkasından adamı tamamen bitirirler yani. Ama burada öyle değil. Tamam, sen ne olsun? İster Müslüman ister kafir olur.
Kredi almak, faizli borca girmek vesaire, bunların hiçbiri yok. Borcun varsa zekat fonundan.
Zaten fon var. Tamam.
Geri ödemesiz bir şekilde.
Geri ödemesiz ve ekonomi ciddi manada ne oluyor? Sürekli gelişiyor. Yani.
Önemli olan o adamı tekrar zekat verebilir hale getirmek.
Tabii tek. Bir de o adamın tecrübelerinin daha da ilerlemesi de vesile olmuş oluyoruz. Bir iş adamı olmak kolay bir iş değil
çok
ki.
Çok zor bir iş.
Ondan sonra ne diyor Allah? Ve fî sebîlillâh, Allah yolunda savaş harcamalarını da zekattan karşılayacaksınız. Ve bil sebil ve yolcular. Şimdi yolcular işte nasıl yapıyorsun yardım? Ya ulaşımı ayarlayacaksın. Her tarafa gidecek, gelecek, konaklama yerleri olacak. İnsanlar gidip gelecek. Mesela işte Osmanlı'da öyle bir yapı oluşturulmuştu ki siz Osmanlı'nın tüm hakim olduğu bölgelere gidin, dolaşın, bir kuruş cebinizden para çıkmaz. Çünkü konaklama yerleri vardır, yiyecek vardır, her şey bedavadır. İşte fi sebil, bak İbn-i Sebil. Yani peki ulaşım olmazsa, şeyde diyelim Antalya'da üretilen bir malı nasıl İstanbul'a getireceksiniz? İstanbul'dan üretilen bir malı nasıl oraya götüreceksiniz? O buraya getirecek, bu oraya götürecek ki ekonomi devam etsin. Peki oraya efendim zenginler geçemez bu yoldan diye şey mi koyacaklar? Bak zenginler de istifade ediyor. Zaten biraz sonra ayet...
Yine şey, kafirler de değil mi? Müslüman olmayanlar da o yoldan geçecek.
Herkes geçecek. Bak faridaten minallah, Allah tarafından konmuş bir farz bu. Bu 8 sınıf ama maalesef mezhepler 8 sınıfı tek sınıfa indirmişlerdir. Ve devletleri öyle bir zor duruma düşürmüşlerdir ki bu faiz lobisinin avucuna vermişlerdir. Neyse.
Yani şeyi de sadece fakir olarak kısıtlayıp koskoca bir ülkenin bütün vergi gelirlerini de bir nevi şey yapmış, çökertmiş yani. Devlet şimdi... ne yapacak? Başka o zaman diyecek ki böyleyse sadece fakire ise ben kendi kafama göre vergi koyacağım diyecek yani.
Ya zaten şimdi bakın kapitalist sistemde zenginler vergi vermez. Onlar vergi alır. Fakirler verir vergiyi. Yani burada ben birkaç kere anlattım. Yani 20 seneden fazla ekonomi danışmanlığı yaptığım için çok büyük zenginlerle sıklıkla beraber olurdum. Yani dünya çapında zengin olan insanlarla. Şimdi o büyük hepinizin kesinlikle tanıdığı bir zengin bir gün bana dedi ki ya dedi zekat dedi 1/40. Ben dedi işte %35 işletme vergisi veriyorum dedi. O zaman öyleydi yani vergi. Dedim ki siz vergi vermezsiniz, siz vergi alırsınız. Ne demek vermezsiniz? Tabii ki veriyoruz. O zaman ben size bir anlatayım dedim. Sistemi bir anlatınca ona, tabii burada anlatacak değilim yani bilmeyenler zaten anlayamazlar. Sistemi bir anlatınca böyle dedi. Hoca sana bunları kim öğretiyor? Bunlar devletleri gırtlağından sıkan insanlardır. Yani bugün Türkiye'nin ekonomisini çok kısa sürede rahatlatmak mümkündür ama öyle bir milletin kafasını karıştırıyorlar ki bu ekonomi fakültelerinde öğretilenler ekonomi değildir. Sadece o sömüren kişileri destekleyici şeylerdir. Çünkü onlarla da çok uzun süre, yani 30 yılı aşan toplantılarım olmuştu meseleyi çok iyi anlamak için. İşte şu vakıfta 10 yıl boyunca her pazar onların en tepe adamlarıyla toplantılar yaptık. Yani bütün problemleri Kur'an'a göre çözebilmek için. Şimdi bir de şu zekat konusunda rahmetli Turgut Özal başbakanken Türkiye'deki zekat potansiyeli toplantısı yapmıştık. O zamanki bütçenin 4 katı kadar zekat potansiyelinin olduğunu o günkü bilgilere göre Devlet Planlama Teşkilatı'ndan gelen kişiler anlatmışlardı. Bir de şey de zekat, yani biz zekat kelimesini diyorum başka, artık millet başka şekilde anlayamaz yani. Zekat zenginden fakire verilir. Fakir aldığı andan itibaren üretecek seviyeye gelmeye başlar. Ha, zenginler de destekleniyor. İşte o yoldur, borçların ödenmesidir. Adam mesela çok büyük bir fabrikası vardır. Ama şey yapamıyor yani. Üretemeyecek bir noktaya gelmiş olabilir.
Bir de o malları satacak, piyasaya götürmesi lazım. Ürettiği malı alıcısına ulaştırması lazım. O yollardan
yararlanacak. Bir de borçluysa onun borcunu da ödeyecek.
Borcu da tabii. Hocam şimdi bugünkü şeyde o kadar öyle bir durumda ki şimdi birisi diğerine banka üzerinden bir zekat vermeye kalksa şu ihtimal çok yüksek. Yani bu böyle bir para gelmiş sizin hesabınıza. Bunun vergisini vermeniz lazım diye bu sefer sizin verilen...
Aranızda nasıl bir ilişki var ki sen bu adama bu parayı gönderiyorsun?
Veriyorsun. Evet. Yani bugün devlete zekat verdiğinizi anlatamayacak durumdasınız. Yani. Madem öyle vergisini ver diyecek.
Ben bunu söyledim. Şeyde yıllar önce birisi bir banka vasıtasıyla bizim vakfa bir yardım yapmış. Yani öyle yüksek bir adına küçük bir yardım. Yani değil, küçük de demeyin, çok da küçük değil. Ya vakıf yönetim kurulu üyelerinin tamamına ceza kestiler ya. Tövbe estağfurullah. Ne göndereni tanırız, ne gelen paradan haberimiz var. Ama hepimize ceza kestiler ve çok ciddi cezalar çekti. O verilen, o gelen yardımın kaç katı, o yardımı da bize vermedi.
Maalesef öyle. Yani zekat vermenin önündeki engel bugünkü şey, bu para politikası ve devlet.
Yani yok can, bugünkü devlet yapısı A'dan Z'ye bir an önce değişmek zorundadır. Muhammed Aleyhisselam kısa sürede dünyanın en büyük devleti oldu. Peki Mekke valisi kimdi? Kaç tane kaymakam vardı? Mahkeme var mıydı?
Yok hocam, hiçbir şey yok. Polis yoktu, mahkeme yoktu.
Osmanlı'da da mahkeme binaları 19. asırda ortaya çıkmıştır. Her bir davayı görmek için giderler bir camiye, tamam. O kadar huzur içerisinde olan bir toplumdu ki şey, hakime kimse gelmiyor, hakim de başta giderdi, dolaşır, esnafları dolaşır, her tarafta bir anlaşmazlık varsa hemen oturur orada çözer, devam ederdi. Şimdi öyle değil ki, bir müracaat ediyorsun, kaç yıl sonra sana İlk duruşma için gündem veriyorlar. Ya böyle bu kadar altyapısı olan, bu kadar imkanları olan, tüm dünyaya örnek olabilecek olan Müslümanlar ne zaman Müslüman olmaya başlayacaklar, ben onu şey yapıyorum. Adları Müslüman ama kendileri değil. Yani A'dan Z'ye değişmek zorunda bu sistemin tamamı. Neyse, şimdi zekat konusunu şey yapalım mı? Sen sorduğun soru istersen tekrar et.
Bu zekatla ilgili sorulara mı geçelim hocam?
Tamam.
Şimdi şöyle.
Ama önce şunu da şey yapalım, yani zekatı veren kişinin de Müslüman olma şartı yok.
Ha, onu okuyacak.
Bu ayeti de okuyalım da ondan sonra.
103 milyar.
Tabii. Şimdi şeyden itibaren, hadi ondan önceki ayetler. Mesela Allah-u Teala tabii şey, isteyenler okuyabilir, okuyabilirler yani. Mesela işte Tevbe suresinin diyor ki mesela 97. ayetinden itibaren 97. ayetinden 103. ayetine kadar okuduğunuz zaman orada en şiddetli İslam düşmanları anlatılıyor. Ondan sonra efendim münafıklar anlatılıyor. Müminler anlatılıyor. Hepsi anlatıldıktan sonra Allah Tevbe'nin 103. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a şunu emrediyor. Hud min envalihim sadakatan. Onların mallarından sadaka al. Sadaka, bir kişinin sadakatini gösteren bir şeydir. Yani bu adamlar devlete bağlılıklarını onda göstersinler. O şiddetli düşman da gizli düşmanlığını gizleyenler zaten burada. Şeyde neyse. Sadaka al diyor. Kim ver, demek ki sadaka 60. ayette de sadaka dedi Allah. Evet. Demek ki harcama yerlerinde Müslüman olma şartı yok. Sadaka alınan kişilerden de yok ama mallarından al dediği için malı olmayan kişilerden yok. Yani belli bir seviyesi olacak. Zaten Bakara 219. ayette ne diyor? Artandan al diyor. Yani adam ihtiyaçları olan kısımlardan alamaz. Ondan sonra diyor ki temel ihtiyaç maddelerinden alınamaz. Ondan sonra tutahhiruhum, bununla onların içlerini temizlersin. Müslüman yaparsın değil. Artık yani ha hep korku içerisinde yaşıyor. Bunlar bizi her an bu ülkeden sürerler falan diye. Ve tüzekkihim biha, bu aldığın bu sadakalar sebebiyle onları geliştirirsin. Ne oluyor işte, yol yapar, savaş harcamalarını yaparsın, borçların borcunu ödersin, fakir fukaraya şey yaparsın. Mesela şimdi fakirlere yardım yapıldığı zaman her birisi gider alışveriş yapar ve ekonomi canlanır. Bugün öyle bir, yani bu batılı sistemde öyle inanılmaz yanlışlar yapılıyor ki, yani ekonomiyi biz işte ekonomik tedbirler aldık falan filan, bunların hepsi milletin anasını ağlatan şeyler. Gerçekten mesela Allah nasip etti, ben yıllarca yani 20 seneden fazla Osmanlı arşivini yönettim. Yani İstanbul Mahkeme Arşivi ile Şeyhülislamlık Arşivini. Ya ben o arşiv belgelerinden 19. asırda Batılıların yapmış olduğu sömürüleri gördükçe o kadar üzülürdüm ki, ya Osmanlı'da ekonomiyi bilen bir tek kişi yok muymuş diye. Bugün aynı şeyi söylüyorum. Ya bu ne oluyor? Bu Türkiye'de ekonomiyi bilen bir tek kişi yok mu Allah aşkına ya? Yani bu Batılıların sömürü sistemini ne zaman ortadan kaldıracağız? Evet.
Şimdi hocam zekatla
ilgili... Bir de arkasından ayeti tamamlayalım. Buyurun. Bir de Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki وَسَلَّ عَلَيْهِمْ onlara destek
ver.
Bak devlet onların arkasında olacak. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَرُ اُلَّمْ Çünkü senin desteğin onları rahatlatır. Evet. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah her şeyi...
Evet,
dinleyen ve bilendir. Evet.
Şimdi en çok sorulan soru, vergi zekata sayılır mı? Yani vergi veriyoruz biz zaten devlete. Bunu zekattan düşebilir miyiz diye.
Şimdi bak, burada vergi tamamen zekattır. Evet. Sistemi ona göre kurmak zorundayız. Adamdan, ben bugün vergi sistemi o kadar berbat bir şeydir. Bak şu vakfın bir kuruş geliri yok. Şurada çalışan herkes için şey yapıyoruz yani, her ay dünya kadar sigortadır, şudur, bunu ödüyoruz. Ya bu sistem de ortadan kalkmalı. Yani bir adam işçi çalıştırdın mı yandın işte. O andan itibaren seni cezalandırıyorlar. Yani sistem A'dan Z'ye değişmek zorunda, evet.
Zekat konusunda havaici asliye diye bir tabir var. Bu tabirde, yani bu asli ihtiyaçlar nelerdir? Burada söylenen.
Ya asli ihtiyaçlar kişiye göre değişir. Mesela bir adamın evi var. Evin büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Ev olmadan yaşanabilir mi? Arabası da olabilir. Evin eşyaları olur. Evinin bahçesi olur, şu olur, bu olur. Allah-u Teala Bakara 219. ayetinde diyor ki يَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنْفِقُونَ Neyi harcayacaklarını söylüyorlar. قُلِ الْعَفُوَ De ki artanı. Artan. Artan olması için benim yani şimdi böyle tabii ihtiyaçlarımdan fazlası olması lazım. İşte o artan kısım da tamamı değil. Onu da yerine göre işte Allah-u Teala verilen biri en az 10 daha fazla olarak kabul ettiği için ona göre şey yapmak gerekiyor. Evet.
Şöyle bir soru daha var hocam. Evde hem erkeğin hem de kadının arabası var. Bu durumda ikinci araba için zekat verilmeli midir?
Şimdi bu ikinci araba artan olmaz. Demek ki o kadının da ihtiyacı var ki arabayı almış kullanıyor. O artan kısma girmez. O da zekata tabi değildir.
Kadın, erkek, çocuk kıyafetleri sattığım mağazam var. Vermem gereken zekatı kıyafet olarak verebilir miyim? Yoksa nakit olarak mı ödemek zorundayım?
Şimdi Allah-u Teala bu şeyden Tevbe suresinin 103. ayetinde Muhammed Aleyhisselam ne dedi? Onların mallarından sadaka. Bu Aykuşas'ın malları bu. Paralarından da alınır tabii. Altından, o da maldır yani. Para da maldır. Şeyde tamam, ondan da verir. Elde parası varsa paradan da verir. Hepsinden de verir yani.
Her ikisi de olur. Hocam sizde başka soru var mı? Evet, bu kadar hocam sorularda.
İntiha. Tamam. Peki, oldu. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak bu dini çok iyi anlayan, çok iyi yaşayan kişilerden eylesin. Müslümanların tekrar Müslüman olmaya yani. Yani adı Müslüman ama kendisi değil. Fakat bunlar bu işin farkında olmadıkları için Allah onları kafir saymaz. Ama sürekli bu uyarılar yapılıp da farkında olanlar hala eski durumlara devam ediyorlarsa bunların Allah'a hesap vermeleri mümkün olmaz. Çok dikkatli olmak lazım. Yanlışlardan bir an önce kurtulmamız lazım. Allah yardımcımız olsun.